Herkese merhabalar. Editör Masası programında Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan ve Levent Kenez'le birlikte yeniden karşınızdayız. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri kendi bakış açımızda değerlendirmeye, yorumlamaya, analiz etmeye çalışacağız. Arkadaşlar, gündeme bakıyorsunuz siz de. Geçtiğimiz haftalarda en çok seçimle alakalı tartışmalar gündem olurdu. Aslında beklerdik ki günler geçtikçe, 31 Mart'a doğru yaklaştıkça daha çok seçim konuşulsun, daha çok adaylar konuşulsun. Evet, bir nebze konuşuluyor fakat Türkiye gündemi enteresan bir şekilde değişik noktalara doğru ilerliyor. Mesela Feyza Altun meselesi var. Ağzından çıkan sözlerden sonra gözaltına alması, yazılması. Sonra gözaltındayken neler yaptığına dair bir sosyal medyadan paylaşım yapması. Ve bunların ardı ardına gelen bunun bağlamındaki tartışmalar farklı bir yere doğru gündemi çekiyor. Bana mı öyle geliyor, siz de öyle düşünüyor musunuz? Levent, istersen sen de başlayalım.
Ya evet, Feyzi Altun, Şevki Yılmaz'ı belki de beraber düşünmek lazım. Bu her zaman Türkiye'de çok sıcak konu, böyle laiklik, şeriat, hani ne zaman bu gündem olsa konuşulur. Yoksa ben iktidarın gündemi değiştirmek adına yaptırdığını, Feyzi Altun'a böyle bir tweet attırdığını zannetmiyorum. Normal bir Farsça bir şiir paylaşmıştı. Birisi bir şey söyledi, onun altına şeriatı sokayım diye yazdığı ve ondan sonra konuştuğumuz şeyler bunlar. Ama Şevki Yılmaz'ınki biraz daha farklı. Bunlar tabii kutuplaştırmak iktidarın istediği, sevdiği konular. Trollerinin, o görevli memurlarının sevdiği konular. O yüzden böyle bir gündem olduğu zaman kaçırmıyorlar. O yüzden şaşırmadım. Bir de insanlar siyasetten umudunu kestiler. Bu yerel seçim dozu da düşük. Sosyal medyada bu çıkan tartışmalar gündemi alabiliyor. Bir de işte bir avukatın gözaltına alınması. Şimdi şeriata sokayım da bir ifadeden sonra herkesin laiklik savunuculuğu, böyle Türkiye İran olmayacak, şeriat gelmeyecek. İyi de konu bu değil ki, tartışma bu değil. Tartışma bir hakaret var mı yok mu? Şimdi çok sevdikleri bir şey var, iktidar medyasını başlattı ve herkese sirayet etti. Şu tutuklansın, şu gözaltına alınsın, şunun kafası koparılsın. Bu bütün mahallelere sirayet etmiş. Yani böyle bir kelle alma, böyle bir linç etme her yere yayılmış. O yüzden normalde belki de hani hiç sadece kınama mevzu olacak ya da insanların konuşup geçeceği konular Türkiye'de gözaltı, tutuklama vesairelerle yetiştiriliyor. İlk Feyzi Altun'a da başmadı. Geçmişe bakarsak böyle birçok insan karşımıza çıkar. İşte Popçu Gülşen'den tutun herkese kadar. Bazen gaz almak için birkaç gün tutarlar. Bazen adli kontrol. Son örnekte görüldüğü gibi adli kontrolde serbest bırakıldı. Yurt dışı. Bir de böyle bir şey var. Türkiye'de o kadar çok insan adli kontrol ve yurt dışı yasağı aldı ki inanılır gibi değil. Bu son tartışmaya bakarsak sabaha kadar bitmeyecek bir tartışma. Neden? Çünkü karşı taraf diyecek ki ben İslam dinini kastetmedim. Ben işte Afganistan, Taliban gibi rejimler, oradaki insan hakları ihlallerini kastederek hakkı söyledim. Yoksa İslam dinine hakaret etmedim. Birileri diyecek ki kardeşim şeriat İslam dini demektir. O yüzden aslında sen kutsala da hakaret ettim. Sabaha kadar bitmeyecek bir tartışma. O yüzden bir şey çıkmaz ama bu kutuplaştırmayla şey yapan iktidarın işine gelen, bence bu tartışmalardan memnun olduklarını düşünüyorum. Daha Erdoğan'ın topa girmediğini de söyleyelim. Ayrıca bunun nereye gideceğini görüp CHP'nin de bu topa çok güçlü bir şekilde girmediğini de dikkatinize sunarım. Dediğim gibi Şevki Yılmaz'la beraber konuşmak lazım ama bu laikliğin böyle promille ölçüldüğü günümüzde işte belki birazdan başlayacağız. Polisler geldiği zaman kendime bir rakı söyledim. Daha sonra bunu yalanladı Feyzi Altun. Böyle olmadığını söyledi. Polisler geldiğinde zaten rakı içiyordum. Tartışma çok absürt bir yerlere gidiyor. Yani rencide olan insanlar varsa ki bu şeriata sokayım lafından, bununla alakalı ben İslam dinini kastetmedim diye söyledi ama şunu görmemiz lazım. Sen eğer ben İslam dinini kastetmedim falan deyip de bütün mahalle tümden destek verirse, Selanik'ten gelen dönmeler dendiği zaman da aynı şeyi de, savunmayı da alırsınız. Ben de onu kastetmedim. Başka gelenler yok mu? Onu da aynı şekilde fikir özgürlüğüne sokmak icap eder. Bize özgü, kutuplaştırıcı, böyle en ufak şeyden kelle alıcı, o tutuklansın, gözaltına alınsın hastalığımızın bir yansıması olarak görüyorum.
Peki Tarık Bey, siz şöyle düşünüyor musunuz? Sosyal medyada bu yazılıp çizilenleri, YouTube kanallarında konuşulanları didik didik edip bu konuyu köpürtebilecekleri bir konu bulduğunda üzerine giden bir ekip var gibi düşünüyor musunuz? Mesela Feyza Altun mevzusu bundan 6 ay kadar önce olsaydı belki bu kadar çok dikkat çekmeyebilirdi. Ama seçimlere doğru yaklaşırken özellikle bu hassas konuları köpürtmek isteyenler için malzeme olarak karşılarına çıkıyor diyebilir miyiz bunlar? Ben
Yani
de demiyorum. Ben de Levent gibi bilerek, isteyerek, provoke ederek provok etmek için yapmış olduğunu ben de düşünmüyorum. Fakat buldukları bir malzemenin üzerinden gidecek bir ekip var. Onlara yeni fırsatlar doğurmuş olmuyor mu?
Şimdi bu konu hep ısıtılıyor ve kutuplaşmanın, İngilizcesiyle polarizasyonun sonucu. Bir işte şeriat, Atatürkçülük, laiklik, İslamcılık falan bağlamında yürüyen, ezelden beri devam eden bir polemik. Ve enteresan bir biçimde her kritik eşikten önce de böyle bir polemik veya böyle bir hikaye gündeme geliyor. Ve öyle de acayip bir şekilde taraflar kemikleşmiş durumda ki başkasına söz hakkı vermiyor. Bu iş böyledir nokta diyor. Yani şeriat tartışmasında aynı şekilde, Kemalizm, Atatürkçülük, laiklik tartışmasında da aynı şekilde. Levent'e katılıyorum. Yani mesele burada şeriata karşı olmak değil, şeriata karşı olabilirsiniz, savunmayabilirsiniz ve mahsurlarını sıralayabilirsiniz. Kendinize göre argümanlar üretirsiniz. Savunan insanlar da karşı argümanlarla cevap verir. Şimdi anayasanın 14. maddesini paylaşıyorlar. İşte Feyza Altun'un yanındayız vesaire. Yani hakaretin, küfrün yanında olmamak lazım. Şimdi bir yönüyle de bir tarafta birine sahip çıkarken hakaret ettiği, küfür ettiği için, öbür tarafta da başka bir hakaret ve küfürden dolayı da aynı Levent'in söylediği gibi alın bunu. Neden bunu almıyorsunuz? Şevki Yılmaz'ı kastediyorum. İşte Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum dediği için. Şimdi o da küfrediyor. O da hakaret ediyor. Sonra o da düzeltmeye çalışıyor. Tıpkı Fecri Altun'un rakı meselesinde olduğu gibi. Tuhaf bir kamplaşma var. Bu kamplaşmada durulması gereken yer sağduyulu, sakin bir biçimde. Gerçekten konu nedir ve doğru bağlamda mı tartışılıyor? Buna bakmaktır. Yoksa şeriat meselesinde ben ne düşünüyorum? Atatürkçülük meselesinde ya da ne bileyim Osmanlı'yı süren soysuzlar meselesinde ben ne düşünüyorum? İşin doğrusu budur falan demek değil. Böyle bir şeye girdiğinde zaten sen de yem olmuş oluyorsun. Veya sen de o kavgaya girmiş yumruk sallayanlardan biri durumuna düşüyorsun. Şimdi acayip bir kamplaşma var. Acayip bir kutuplaşma var ve bu kutuplaşmada kendi gibi düşünmeyen herkesi gömmeye çalışan bir kitle söz konusu. Kabileler söz konusu. Bu en son mesela Süper Kupa finalinde de böyleydi. Ya o gün düşünebiliyor musunuz? İşte Fenerbahçe başkanının ağzından işte biz yurtta sulh pankartıyla çıkacaktık. Buna izin vermedi Suudi yönetim. Toplanın dönüyoruz arkadaşlar dedi ve ortalık yıkıldı. O konuda ya bu işin aslı nedir? Aslında ne olmuştur? Süper Kupa finali neden Suudi Arabistan'da oynanıyor? Kaça satıldı bu? Acaba bunun yönetmeliğinde veya işte şartnamesinde ne vardı? Siz şartnameye uygun hareket ettiniz mi, etmediniz mi gibi soru sormak bile yanlıştı ve bunu soranların üstüne yürüyorlardı. Yani her iki tarafta da acayip bir kutuplaşmanın ve öfkenin getirdiği kabarma hali var. Böyle durumlarda yapılması gereken şey çekilip kenarda seyretmek. Çekilip kenarda ya bu iş nereye gidiyor falan diye bakmak. Olayın üzerinden 24 saat, 48 saat geçtikten sonra ancak sağlıklı bir analiz yapılabiliyor. Bu her iki tarafta da böyle. Kabul ediyorum, anlıyorum. Türkiye kabilelerinde, mahallelerinde evet muazzam bir öfke var. Karşılıklı muazzam bir öfke birikmiş durumda. Kendinden olan biri veya kendi değerlerini veya kendi söylemlerini savunan biri küfür, hakaret bile etse onun yanında hizalanma, onun haklarını savunma, mahkemede onun yanında durma. Ama karşı tarafta böyle bir şey olduğunda da onu gömme, onu içeri attırmaya çalışma ve ya da onun haklarını takip etmeme, onun insan haklarını, onun fikir hürriyetini takip etmeme hali var. Şeye bir parantez açayım, oradan yürüyebiliriz bir nebze. Şimdi Feyza Altun Fatih Altaylı'ya konuşmuş. Fatih Altaylı da Feyza Altun'a herhalde geçmiş olsun demek için aradı. Konuşurken işte diyor ki polisler geldiler, son derece kibar davrandılar falan. İşte savcıdan veya polislerden onlar görevini yaparken 5 dakika izin istedim. Kendime bir kadeh rakı koydum. Sonra ağlamaya başladım diyor filan. Bu kapak oldu. Pek çok internet sitesinde de bu şekilde alındı. Şimdi orada ben şunu görüyorum. Yani bir yönüyle hukukun şerefine içilen bir rakı bu. Diğer yönüyle de bir özgüven var. Yani bir avukat hukuku bilen, ne bileyim gözaltına alma, tutuklama prosedürünü bilen, adliyede çokça davaya girip çıkmış, hali hazırda Türkiye'nin hukuk geçmişi, yakın hukuk geçmişi hakkında az çok fikir sahibi olan bir avukat, başına gelen olaylarla ilgili, evinde arama yapılırken, yaşananlarla ilgili tanıklığını paylaşırken Fatih Altaylı'ya savcıdan veya polisten izin aldım, 5 dakika izin istedim, kendime rakı koydum, sonra ağlamaya başladım diyor. Şimdi orada bir özgüven rahatlığı da var. Keşke herkes bu kadar rahat olsa, ama sonrasında bunu düzeltmeye çalışmış ayrı bir konu. Düzeltmeye çalışmasının bir önemi yok. Niye? Niye düzeltmeye çalışıyor ayrıca? Çünkü orada bir skandal var. Dünyanın her yerinde, bakın dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'de değil, az sonra gözaltına alınacak, ifadeye götürülecek kişinin içki içmesine izin verilmez. Amerika'da da gözaltına almaya gittiğiniz kişi, ya bir dakika kendime bir viski koyayım dese, polis ona izin mi verecek? Veya zaten o kişi buna imkan bulacak mı? Böyle bir fırsat veya böyle bir şey aklına gelecek mi? Aklına gelse bile isteyebilecek mi? Şimdi o derece kopmuş durumda. Bu rakı meselesi, 5 dakika izin istedim, koydum kendime, sonra da ağlamaya başladım meselesi, olayın zaten bir turnusolu. Onlar da izin vermişler bu arada, evine girenler de. Yani bu hukuki mevzuatı, polisliği, gözaltı, tutuklama prosedürünü bilen insanlar burada her açıdan, her noktasında, her cümlesinde, her kelimesinde sistemin tel tel döküldüğünü görür. Şeriat, Kemalizm, Atatürkçülük, işte efendim Osmanlı'yı süren soysuzlar falan meselesi. Şimdi yine Şevki Yılmaz'ın o arada bir videosu dolaşıma girdi. İşte Selanik dönmeleri falan tabirini kullanıyor. Sonra da diyor ki işte Selanik dönmesiyle benim kastım Emanuel Karasu'ydu. İşte Abdülhamid'i derdest etmeye gider. Yani onlara bir şey söylemek serbest. Yoksa ben Atatürk'e kastetmedim falan demeye getiriyor. Sonra bir başkası da ona cevap verirken, Allah belanızı versin, keşke siz Yunan tohumu olsaydınız diyor. Bunu diyen de CHP'li, yeniden aday gösterildi, Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan. Şimdi biri öyle Selanik dönmesi derken buna cevap veren de keşke Yunan tohumu olsaydınız diyor. Yani al birini vur ötekine. Dolayısıyla kabilelerin bu kavgasında, bu münakaşasında, bu polemiğinde kenarda durup seyretmek icap eder. Ama her şeye rağmen biz ilkeleri koymayı sürdüreceğiz. Doğruları koymayı sürdüreceğiz.
Evet. Biraz şöyle Adem, somut olaylar üzerinden istersen fotoğrafa bakmaya çalışalım. Feyza Altun olayı var. Onun sözleri, arkasından gözaltıyla alakalı yaptığı tavırları ve bunu Fatih Altaylı'ya söylemesi. Sonra Abdurrahman Dilipak var. Sonra Şevki Yılmaz var. Sonra burada topa giren, köpürten Nedim Şenerler, Tuncay Özkanlar var. Karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sen buradan ne görüyorsun Adem?
Ya önce bilmediğim için sorayım. Yani rakıyla pek aram olmadığı için. Sabahın o saatinde rakı içiliyor mu? Hani sağlıklı bir şey mi sabahın o saatte rakı?
Şimdi ben cevap vereceğim. Rakıyla alakam varmış gibi gözükebilir ama o saatte içilmez benim bildiğim.
Yani hayır, yani sabahın o saatinde gözaltına giriyorlar, rakı koyup içiyorum falan. Bana ilk duyduğumda biraz tuhaf geldi. Yani şöyle, bu espriyi neden yapıyorum şundan. Yani rejim tartışmasını yine rakı, balık, roka üçlüsüne indirdiler. Yani ne böyle bir rejim tartışmasını yaptılar. Bu çok hem iktidarın hem de muhalefetin çok sevdiği bir alan. Güvenli bir alan. Yani riski yok. Bu tartışmayı yaptığın zaman taraftarların coşuyor. Herkes saflarını sıklaştırıyor. Nasıl olsa bir mayını saha değil. Rahat rahat oradan yürürsün, geçersin. Kendi taraftarlarını da gaza getirirsin. İktidarın hoşuna gidiyor. Çünkü asıl konuşulması gerekenler konuşulmuyor. Kendi tabanı motive oluyor. Düşün ya, bizim maden faciasından kimsenin bahsettiği bile yok artık. Arama çalışmaları bile durduruldu. Artık hani zaten mucizeydi o insanların kurtulması. Artık onu bile yapmıyorlar. Arama çalışmaları bile durduruldu. Oraya giren çıkan yok. 15 Temmuz'la ilgili inanılmaz önemli inşaatlar, detaylar ortaya çıkıyor. Konuşulan yok. Dolar, biz yayına girdiğimizde 32 lira sınırını soruluyordu. Konuşulan yok. Bir sürü skandal var. Bir sürü rezalet var. Bunların hiçbirisi konuşulmuyor. Feyza Altun'un rakısı, işte Şevki Yılmaz'ın saçmalaması konuşuluyor. Hem iktidar için hem de muhalefet için son derece güvenli, safe, keyifli bir alan. Herkes taraftarlarını gaza getiriyor. Ama realitede Türkiye çöküyor. Adım adım çöküyor ve çökme tam gaz devam ediyor. Şimdi senin dediğin alan çok önemli. Bakın şimdi gözümüzün önünde bir operasyon çekiyorlar. Çok net bir şekilde gözüküyor. Önce Sabah Gazetesi ve Hilal Kaplan'ın tabiriyle Nuh'un köpeklerini yapan Oda TV'ciler aynı gün aynı kelimelerle bir haber yayınladı. İki uçtaki iki farklı cepheden aynı kelimelerle çıkmış bir haber. Neydir? Danıştay 450 hakim savcı iade etti. Haber yalandı çünkü gerçekte böyle bir şey yok. Neden olduğunu şimdi izah edelim. Olay 7 yılda ihraç edilmiş 5112 hakim savcıdan 7 yılda iade edilebilenler. O da 380 küsur kişi. Ve hani bir de böyle öyle bir havada verdiler ki Danıştay oturmuş bir kalemde hepsini iade etmiş, bir kalemde hepsine tazminat ödemiş, hepsi kritik yerlere gelmiş. Yani yalanın haddi hesabı yok. Nedim Şenerler, oradan bakıyorsunuz Cihat Yaycılar, KRT TV, bütün eski Ergenekon muhipleri sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi hepsi aynı yalanı tekrar ediyor. Ya biriniz açıp sorun ya Danıştay'a bu ne zaman oldu, nasıl oldu, yok. Hiçbirisi yapmıyor. Onu bırak hukukçuyum diye ya da siyasetçiyim diye dolaşanlar da aynı yalanı tekrar ediyor. Ya Danıştay oturdu açıklama yaptı, bu olay böyle değil diye. Ona rağmen yapmıyorlar. Dosyalara bakan yok, bu insanların haksız iadesi yok. İşte Ertuğrul Güney'in dediği çok doğru ya. O zaman buyruklarla yönetim ülkeydi. Yani 5.116 kişi ihraç edilmiş, 5.000 küsür kişi. Sadece 300 küsür kişi geri dönebilmiş, o da 7 yıl sonra. Bunu bile mesele yapıyorlar. Neye gidiyorlar? İşte Aziz Yıldırım'ın videosunu gördünüz. Ya işte bunlar diğer cemaatleri dağıldılar, şöyle oldu, böyle oldu. Öbür taraftan bakıyorsun, klinikte tedavi edilmesi gereken Nurettin Veren diye bir adam ekrana çıkmış KRT'de, işte 500 bin üst düzey yönetici diyor. Ya Türkiye'de 500 bin üst düzey yönetici mi var? Yani tamamını toplasanız zaten onun onda biri kadar üst düzey yönetici var Türkiye'de. Yani yalan olduğu belli olan şeyler çok bariz, tam gaz devam ediyor. Erdoğan oradan topa girdi, işte gereğini yapacağız dedi. Peki gereğini yapacağız derken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çıktı dedi ki işte HSK işlem başlattı. Ya bu ülkede bir tane siyasetçi, bir tane hukukçu, bir tane gazeteci çıkıp da HSK idari bir kurul, yargının verdiği kararı da denetim nasıl yapar diye sormadı. O zaman her yargı kararlarının hepsini o zaman idari kurulların emrine verelim, onlar açsınlar diye çıkmadı. Bunun sonu da şöyle bir tabloya doğru gidiyoruz. Bakın şimdi seçim sonrası dönemde Erdoğan Ergenekon ittifakı ya da bu rejim bileşenleri arasındaki kanlı bir ya da kanlı demeyeyim, kanlı yanlış bir ifade oldu, düzeltiyorum. Hayli yüksek tansiyonlu bir mücadele olacak ve bunu yine her zaman olduğu gibi yine cemaat üzerinden yapıyorlar. Yoksa ne böyle bir isim kaldı, ne cemaatten böyle bir insanlar kaldı. Çünkü selam verenin üçüncü derece akrabalarını dahi attılar, tutukladılar, sürgün ettiler vesaire. Ya burada siyasi bir kavga var ve bu kavgayı yine cemaat üzerinden veriyorlar ve ben size çok ahlaksız, çok gayri ahlaki bir tartışma olarak görüyorum. Hani ya zaten insanlar mağdur, zaten insanlar cezaevinde orada burada rezil olmuş durumdalar. Hayatları karartıldı insanlar. Bir de onun üzerinden siyasi kavgalarını, rant kavgalarını sürdürüyorlar. Bu da bir başka
Tam bu
ahlaksızlık.
senin dediğin konuyla alakalı, bakın arkadaşlar bir videoyu da koydular oraya. Aziz Yıldırım'ın bir konuşması var. Aziz Yıldırım, bakın bütün tarikatların içine sızdılar vesaire. Onlar aslında 15 Temmuz döneminde kaybolup gitmediler. Hatta 3 Temmuz, ki o kendine göre Fenerbahçe operasyon yapıldığını düşünenlerden bir tanesi Aziz Yıldırım. O zamandan bile daha güçler her yerdeler, bunu bilin diye bir videosu yayınlandı. Yani şu senin söylediklerinin aslında özeti gibi Aziz Yıldırım'ın bu konuşması.
Ya Aziz Yıldırım herhangi birisi değil. Sonuçta güçlü bağlantılı olan NATO müteahhidi ve etkili isimlerden bir tanesi. Ve bunlar bu söylemlerle, bakın bu söylemleri alın, kimler tekrar ediyor dikkat edin. Bütün Ergenekon uzantılı ve ulusalcı medya şeylerin AKP medyasına yerleştirilmiş isimlerine bakın. Hepsi aynı şeyi papağan gibi tekrar ediyor. Yani bir yere dolar. Buradan çıkacakları yer şu: bütün cemaatleri operasyon yapacaklar. Hani Perinçek'in bir tabiri vardı ya, cezaevinden çıkarken hepsinin kökünü kazıyacağız diye, oraya doğru götürmek isteyecekler. Erdoğan ne kadar karşı koyacak, ne yapacak ayrı bir tartışma konusu ama görünen o. Yani işte onlar yine o bildiğimiz klasik cemaat maymuncuğunu her yere kullanacaklar, her yerde kullanmaya çalışacaklar. Bu kaçınılmaz olarak önümüzde gelecek gözüküyor. Kaldı ki 15 Temmuz tartışmaları da aynı. Yani Abdurrahman Dilipak'ın tweet'i, Devlet Bahçeli'nin ona çok sert çıkışı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani mutlaka hepimizin söyleyeceği şeyler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana göre son derece tuhaf son tweet'i, kendi söylemlerini tekrar etmesi. Ya yani Ankara'da ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyor diyebilirim.
Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'na birazdan geleceğiz. İstersen Zafer onu alalım ama birazdan bu konuya tekrar geleceğiz. Bir önceki konuya gelelim Levent. Adem'in sen söylediği bu enteresanlıklara sen de katılıyor musun? Yani Aziz Yıldırım aslında önemli bir isim, bunları söylüyor. Tarikatlere, cemaatlere bir operasyon için hazırlık yapıyorlar fikrine katılıyor musun? Son 7-8 yıldan böyle Erdoğan Ergenekon'la birlikte hareket ediyormuş gibi davranıyor. Ama bazen Ergenekon'un böyle kılcal damarlarına müdahale ediyor. Sanki birbirlerine savaşıyorlarmış gibi duruyorlar. Ya burada çıkan tabloyu sen nasıl değerlendiriyorsun?
Öncelikle benim burada iki bardağım var. Biri kahve, biri su. Sanki birinde kuru, birinde rakı oldu falan anlaşılmasın. Önce onu düzelteyim. Madem konu buraya geldi. Şimdi şöyle cemaat...
Ya bir dakika şimdi hocam. Ben bilmediğim için soruyorum. Erdoğan da zaman zaman kuru mu, yaş mı falan muhabbeti yapıyor ya. Onun esprisi nedir? Yani
o başka. Onun Kasımpaşa'dan gelen bilgisi. Daha önce bir kere sanki Tarık Bey onu açıklamıştı diye hatırlıyorum. Onu uzmanına havale edelim. Ben de Abdülhatif Şener gibi tadı hariç her şeyini bilirim. Bir zaman böyle güzellik olsun, böyle yaranmak için böyle içki güzelliğimleri yapıldığı dönemde hatırlarsanız. Tadı hariç her şeyini bilirim demişti herhalde şarap için. Şöyle cemaatin şöyle bir açmazı var.
Ben de bu konuyla bir şey söyleyeceğim. Bir tane bu AKP'nin, o hayatını kaybetti mi, yaşıyor mu bilmiyorum. Bir tane AKP'nin camilerde vaaz veren, bağıra bağıra vaaz veren bir şey vardı. Bir imamı vardı. Vallahi biz de şarap içeceğiz.
O şimdi
biz de şarap içeceğiz.
Levent'in sorusuna cevap vereyim mi?
Buyurun.
O kuru mu yaş mı meselesini hemen açalım. Yeri geldi. Levent devam edersen kusura bakma. Kızılcahamam kampı vesilesiyle konuşmuştu. İşte esasen Erdoğan bar fedailiği yaptığı yıllardan kalan jargonu kullanıyor yer yer. Çünkü 1970'li yıllarda Taksim'de bunu yaptığına dair tanıklıklar var. Ve laf üretemediği zaman ya da o geçmişine dönüyor ve bunu söylüyor. Kuru esrar demek. Onun gene kullandığı bir laf vardı. Seyircimiz mazur görsün. Sürtük fahişe demek, fakat çürük kelimesini kullanmıştı o zaman Erdoğan. Çürük de çirkin fahişe demek. Bu jargon bar fedailiği döneminden kalma jargon.
Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi cemaatin bir arada afyonu patlamak ve ananı da al git gibi terimleri daha önce programda peyderpey açıklarız. Şimdi cemaatin şöyle bir açmazı var. Şimdi adam şike yapmış, bana cemaat kumpas kurdu diyor. Darbe planları, cephaneler gömmüş, balyoz belgeleri var, devletin resmi belgesi, ses kayıtları var. Canlı yayında çıkıyor, evet biz bunları konuştuk diyor. Sonra cemaat bana kumpas kurdu. Ya İran mülkler ajanları ülkeyi, bürokrasiyi tarlaya çevirmiş, cemaat bana kumpas kurdu. Askeri casusluk, eskort kadınlar kışlada neredeyse ihtima almış. Şanlı Türk subaylarını yat kalk yaptırmış, cemaat bana kumpas kurdu. Oyun 25, evinde kasa kasa paralar çıkmış, ayakkabı kutularında şeyler çıkmış. Bir İranlı 25 yaşında eleman herkesi maaşa bağlamış, senin altına yatarım demiş, cemaat bana kumpas kurdu. Şimdi böyle olunca bunlar da şu an ülkede önemli yerlerde olan, bürokrasiyi kontrol eden, medyayı kontrol eden kişiler olunca doğal olarak herkesin bir anda baş düşmanlarından bir tanesi cemaat. Cemaatten kastettikleri aslında bize önümüze ışık tutanlar, bizi deşifre edenler, bizim ne mal olduğumuzu ortaya çıkaran bir güç. O yüzden bu nefret bitmez. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama bu cemaatle alakalı, özellikle işte eskisinden daha güçlüler geliyorlar, gidiyorlar meselesinde ben şunu birazcık da seziyorum. Bu hem AKP hem de cemaati bütün Türkiye'de yaşayanların ihalesini kesip atıp bambaşka bir başlangıç yapmak isteyen bir kesim var. Ama bunların şu an Türkiye'de böyle bir gücü var mı? Dayandıkları böyle oyun değiştirecek bir şeyleri var mı? Bir yere temas ediyor mu? Ben ondan şüpheliyim. Ben Erdoğan edilgen gösteren, pasif gösteren, aslında Erdoğan bunun oyuncakları, işleri bittikten sonra Erdoğan'a paketi atacaklar vesaire gibi şeylere nedense çok fazla prim vermiyorum. Ben Erdoğan'ın bunun düşündükleri gibi olmadığını düşünüyorum, ama gerek sağlığının ne halde olduğunu görmemiz, veliaht planları, Erdoğan sonrası planlarla alakalı herkesin bir mevzi aldığını düşünüyorum. Bununla ilgili olabilir. Dediğim gibi bu bahsettiğim kesimlerin cemaatle ilgili işte şeyden düşmanlıkları çok normal. Ne zaman mevzu geçse bunlar kinlerini kusabilirler. Ama 15 Temmuz tartışmaları biraz daha farklı. Şimdi Erdoğan'a dokunmak isteyen ya da AKP'yi eleştirmek isteyenlerin herkesin nedense bir şekilde ucundan bucundan 15 Temmuz'la ilgili bir şey söyleme gereği hissediyor. Neden? Çünkü 15 Temmuz'la alakalı herkes biliyor ki anlatılan resmi söylem tel tel zaten paramparça oldu. Kaç defa paramparça oldu? Uymuyor. O yüzden Erdoğan'ı o huzursuz edecek, o muhalifliği gösterecek şeylerden bir tanesi 15 Temmuz. İşte kutuyu açtırma, panduru açtırma, ne olduğunu ne bittiğini biliyoruz mesajlarıyla bence herkes biraz pozisyon alıyor. Ya da tasfiye olacaksa bununla alakalı tasfiye olmamak için ön plana çıkıyor. Kılıçdaroğlu'na sonradan geliriz dediniz ama Kılıçdaroğlu tweetini buraya bağlayarak devam edelim isterseniz. Şimdi Türkiye'de bu 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu ilk söyleyen Kılıçdaroğlu. Hatta bununla alakalı da çok dayak yedi. Ama 15 Temmuz'la alakalı birçok programları çıkıp işte bazı ayrıntılar vererek neden bu işin resmi söyleme sığınmadığını anlatan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü attığı tweet tekrar ekranda gelebilirse 15 Temmuz'la alakalı asılsız iddialar diyerek aslında geçmişini de inkar ediyor. Kendi ortaya attığı tezi de inkar ediyor. Birazcık da bunu da görmek lazım diye düşünüyorum. Metin Bey, sesiniz kapalı galiba.
Tarık, bu konuyla alakalı senin de söyleyeceklerin var. Levent'in son bağladığı konularla alakalı. Lütfen oradan devam edelim.
Yani kısaca şunu söyleyeyim. Arkadaşlar iyi toparladılar. 15 Temmuz, yani şu yaşananlar bir yönüyle İşte şu son kutuplaşma, muhalefetin geldiği durum, yerel seçimler arifesinde yaşanan kargaşa, Meral Akşener'in savrulduğu nokta, hepsini alt alta topladığınızda pek çok şey açısından turnusol görevi gördü. Yani bize de net bir biçimde gösterdi. Eğer somut tek faydası varsa bu. Yani rolleri, rol dağılımını gördük. Bu rejimi oluşturan unsurlar, iktidarıyla, muhalefetiyle ve muhalifimsi basını medyasıyla. Bunu gördük ve bu satın alınmış ve bu topraklarda, yani Anadolu topraklarında daha önce görülmemiş biçimde bir etnik temizlik, bir zulüm ve bir yargı sopa olarak kullanılarak kendi gibi düşünmeyen veya kendi tornasından geçmemiş milyonları soruşturma kovuşturma altında inim inim inletme meselesi 7 yıl 8. yıla girmişse bundan. Hiçbir zaman bu kadar uzun sürmemiş. Darbe dönemlerinde de bu kadar uzun sürmemiş. Darbeden demokrasiye geçiş, yasakların kalkması, insanların görevlerine iade edilmesi filan. Bu konuda tam bir konsensüs var. Bundan dolayı ki ben şimdi daha iyi anlıyorum. Seçimden önce yani şeye indiler, sahaya indiler, vatandaşla kucaklaştılar. Hatta yer yer ağızlarından kaçırdılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından kaçırdığı işte KYK'ları göreve iade edeceğiz lafı var. Yine Meral Akşener'in KYK'ları falan dinlediği videoları hatırlarız. İnsanlarla birebir temas ettiğinde kendine şikayet eden ya da kendine dert yanan insanlar hep KYK'lıydı. Yani şu işi çözün. Suçsuz yere, günahsız yere, beraat ettiğim halde, takipsizlik verildiği halde işime iade edilmiyorum. Özel sektörde bile iş bulamıyorum diyen insanlar. Bunu kulak arkası ettiler ve bunu yüksek sesle dile getirmediler. Neden? Bu konuda bir konsensüs olduğu için. Bir etnik temizlik veya devletin yeniden göğe yapılandırılması konusunda tam bir konsensüs olduğu için bunun üzerinde durmadılar ve Mayıs seçimlerinden sonra şu son 7-8 aydır görüyoruz ki bu konsensüs şu anda meyvelerini veriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği savrulduğu nokta da bu ve diğer muhalefet liderlerinin, partilerin, malum basının savrulduğu nokta da bu. Şimdi hep geçmiş döneme atıfta bulunuyorlar. Darbe soruşturmaları dönemine atıfta bulunuyorlar. Yani o gün her şey şahane, şahaneydi diyen yok zaten. Türkiye'de hiçbir zaman hukuk mükemmel olmadı ki ama hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 50. sıralardaydı. 59. sırada olduğunu falan hatırlıyorum. Şimdi 117. sırada. Anlatabiliyor muyum? İtirazım o günleri dillerine pelesenk edenlerin keşke bugün için de bir şeyler söyleseler. Bugün için de mevcut hukuksuzlukları dile getirseler ama yapmıyorlar, yapmazlar. Çünkü biraz evvel arkadaşların da ifade ettiği gibi yani o gün yaşananların o gün yaşananlar bugünkü yaşananların binde biriydi. O gün işkence iddiası yoktu. Yani milyonlar terör soruşturması altında değildi. Birkaç yüz kişi darbe soruşturması altındaydı. Onların özlük haklarına bir şey olmadı. Onların aileleri lojmanlarda kalmaya devam etti. Yakınları şeytanlaştırılmadı veya kamudan atılmadı. Ve o gün lanetledikleri işte gizli tanık ifadesiyle soruşturma mı olur? Telefon dinleme delil mi olur diye bas bas bağırdıkları, Hürriyet'te, NTV'de, Habertürk'te manşet kapak yaptıkları, tartışma konusu yaptıkları konularla bugün işlem yapıyorlar. Onu bırak, telefon dinleme değil. Ne bileyim, HTS kesişmesinden yok ankesördeki çağrılardan falan insanlar damgalanıyor, düşürülüyor. Ve işte gizli tanık ifadeleriyle ve o gizli tanıklar da daha sonra kendini patlattıkları halde, ifadelerini geri çektikleri halde, yalan söyledikleri tescil edildiği halde, ortada olduğu halde o yalan beyanlarla hala yıllardır işlem görülüyor. Yani hiçbir zaman samimi ve dürüst değiller. O gün sosyal ağlar bu kadar yaygın değildi. Neden yaygın değildi? Çünkü insanlar seslerini duyurabiliyorlardı. Geçmiş darbe soruşturmalarını kastediyorum. İnsanlar, ya ben kaç kişiye telefon ettim. O gün televizyonlarda program yapıyorum. Davet ettim, gelmediler. Niye? Çünkü CNN'de, NTV'de, Habertürk'te kendilerini buluyordu bu insanlar. Ayşe Arman onlarla tam sayfa röportaj yapıyordu Hürriyet Gazetesi'nde. Sosyal ağlarda kendini dile getirecek veya kendini ifade etmeye ihtiyaç duymuyordu. Çünkü mevcut medya ortamının yarısı, hatta yarıdan çoğunda %70-80'inde kendini ifade edebiliyordu bu insanlar. Haliyle bugün suçluluğun ve İsmet İnönü'nün ifadesiyle suçluların telaşı içinde bir kavga götürüyorlar. Çok zor işimiz. Peki, bu mücadelede maalesef halen itibar görüyorlar çünkü.
Tarık, sen peki Adem'in bahsettiği Doğu Perinçek Silivri'den çıktığı zaman hemen Silivri'nin önünde gece yarısı yaptığı bir röportaj vardı gazetecilere konuşurken. Tarikatların, cemaatlerin kökünü kazacağız diyordu. Bu konuyla alakalı bugün gelinen noktada aslında önemli adımlar atıyorlar diyebilir misin? Aziz Yıldırım'ın şimdi, konuşmasını da belki altını çizerek.
Evet, o gün o belliydi. Yani o gün orada belli ki bir mutabakata varılmış. Yani bu işin dönmesini herkes 2014 Şubat, Mart, Nisan aylarında hatta KCK soruşturmaları dahil, sadece Ergenekon soruşturmaları, darbe soruşturmaları değil, Bülent Arınç'ın ifadeleri var hatırlayalım. 2014'te döndüğünü düşünürler. Ben öyle düşünmüyorum. Ben olayın 2011-12'den itibaren döndüğünü, görünür şekilde döndüğünü, ama onun öncesinde de Dolmabahçe mutabakatında da bir şeyler döndüğünü düşünüyorum. 2007 yılında, şimdi rahmetli olduğu Yaşar Büyükanıt'la Erdoğan'ın yaptığı görüşme. Dolayısıyla Aziz Yıldırım olsun, Cem Aziz Çakmak'tı galiba, o da vefat etti. Cezaevinde dinlemeye takılan lafları olsun, çoluk çocuk gireceğiz falan gibi lafların hepsinin belli bir anlaşmanın, belli bir mutabakatın iz düşümü veya en azından dışa vurumu olarak görüyorum. O zamanlar bu işin ne bileyim temelleri atılmış, bu işin mutabakatı sağlanmış. Hemen her konuyu, yani Aziz Yıldırım'ın Şike meselesindeki hikayeden diğer konulara bunu çeşitlendirebilirsiniz. Necdet Doğan vefat etti. Birkaç kere anlattım, gene altını çizeyim yeri gelmişken. Hürriyet'in yazı işleri müdürüydü. Kendisiyle yakın görüşürdük. 2014 ya da 2015 yılıydı. Gazeteciler Cemiyeti'ndeki bir ödül töreninin ardından kokteylde şunu söyledi bana. Dedi ki bu dedi cemaati ve cemaatleri Erdoğan bitirecek. Ondan başkası bitiremez. Kılıçdaroğlu mu yapacak bunu? Ve bu elbette dedi hukukun içinde olmayacak. Bu konuda bir mutabakat var. Bunu belki de içtiği birkaç kadeh şarabın tesiriyle de söylemişti veya hukukumuza binaen söylemişti, ayrı bir konu. Şimdi görüyorum ve anlaşılıyor ki aradan 10 sene geçmiş, halen bu mutabakat devam ediyor ama halen bitmemiş. Yani devleti ve hükümeti ve Türkiye'nin artık bütün kolonları ve kirişleriyle felç etme ve bu kadar uzun kemoterapiden sonra bir daha tekrar eski sağlığına dönememe riskine rağmen bunu satın almış durumdalar ve mevcut yönetimle bu işi tutacaklarını, sonuna kadar götüreceklerini ve ondan sonra da kendilerine bir dikensiz gül bahçesi kalacağını umuyorlar, zannediyorlar. Ne çare, bir yazıyı öyle bitirmiştim TR724'te, güya kurtlu elmalarla mücadele ediyorlardı ama ağacı çürüttüler.
Evet. Adem, sen katılıyor musun? Mesela eğer 2007'de Yaşar Büyükanıt'la Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesinden sonra bu işlerin başladığını düşünürsek 17 sene geçmiş aradan. Böyle uzun vadeli planlar yaparlar mı?
Yaparlar. Türk Devleti'nin gelenekleri içerisinde bunun çok örneği var. Sayısız örnek verebilirim. Yani 6-7 Eylül olaylarından tutun Hrant Dink'in öldürülmesine bir sürü olaya kadar geçmişe dönüp bakın. Türkiye'de devlet geleneği böyledir. Uzun vadeli planlar konusunda çok iyidir. Yani bir planı yapıp uygulamaya koyup 5 sene sonra öldüreceği adamın planını yapabilirler. Bunun örneklerini çok gördük. 15 Temmuz'da böyle bir şeydi. Şimdi buradan Abdurrahman Dilipak'ın şeyine geleceğim ama neden çok önemli? Çünkü hani dedi ya 4 önceden biliyorlardı. Bu resmi söylemin...
Bu arada Abdurrahman Dilipak'ın başına, Adem, Abdurrahman Dilipak'ın başına taş mı düştü? Senin videoyu yanlış görmedim değil mi? Senin videonu almış, yayınlamış, üzerine de yorum yazarak paylaşmış.
Evet, oraya geleceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi burada şöyle bir gayri ahlaki durumla karşı karşıyayız. Medyada bakıyorsunuz, ediyorsunuz. Ya kalem oynatan, ekrana çıkan, çünkü tek mahalleye döndü artık medya, kimse kalmadı. Erdoğan rejimi ve sözde muhalif olan ama aslında Erdoğan rejimin aparatı olan kesimler kaldı. Bunlar hep birlikte ekrana çıkıyorlar. Ya sözde muhalif olup yurt dışında olan sürgündeki bazı gazeteci meslektaşlardan da görüyorum bunları. Sözde başlarken işte bu suçun faturasını cemaate çıkartıyor. İşte cemaat bizi bu hale getirdi, ülkeyi bu hale getirdiler. İşte o rejim söylemleriyle kumpas davaları falan diyorlar. Ya insaf, yani o dönemin davalarında bakın, yani ülkedeki yolsuzluk dosyalarına, Çike'ye, ona buna, işte darbe davalarına, faili meçhullere bakan insanların olduğu dönemdeki Türkiye'nin hukuki endeksteki yerine bakın, ekonomideki durumuna bakın, uluslararası itibarına bakın, şimdiki yere bakın. Yani bunu, bu kadar açık olan bir şeyi görememek için yani ideolojik bağnazlık gerekiyor. Başka bir ifadesini bulamıyorum ben. Yani bu kadar açık olan durumu bile teslim etme konusunda şeyleri var. Yani ülke çöktü ama fatura cemaatin üzerine kaldı. İyi de buradaki en az sorumlu kesim o kesim. Çünkü 2013'ten bu yana yok zaten piyasada. 2013'te Türkiye neredeydi, bugün nerede? Bu sorunun cevabını herkes kendine bir versin. Şimdi Dolmabahçe görüşmesi, ittifaklar, ya yani ittifakın yerine getiren kesimler. Ya yani şunu izah edebilir misiniz ya? Ya Cübbeli Ahmet denen bir tane adam var. Ben hoca demiyorum. Yani adamın işte artı 18'lik görüntüleri internette geziyor. Böyle insanlar. Ve bunlar oturuyorlar. İşte Cihat Yaycı, Nedim Şener'i onlar karşılıklı paslaşıyorlar. Ya bu ilişki size bir şey söylemeli arkadaşlar. Ya burada bir örgütsel bir ilişki söz konusu. Şimdi bakın. Abdurrahman Dilipak dedi ki işte 4 ay öncesi. Evet, benim bir yayınımı izlemiş, paylaşmış. Ben memnun oldum. Niye? Çünkü zaten ben yıllardır derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ha, gerçi attığı tweet'te katılmadığı bir şeyler var. 4 öncesinden biliniyordu falan diye. Hayır, 4 öncesinden falan bilinmiyor. 4 öncesi, çok öncesindeydi 15 Temmuz'da. Çünkü planlayıcılar tabii ki her şeyi bilecekler. Sonuçta planladığınız bir şey. Ama ben mesela son iki videoda çok somut verilere yer verdim. Şahitlere ulaştım çünkü. Hani biz mesela 15 Temmuz'da sarayın bahçesine yerleştirilen roketlerin varlığını biliyorduk. Görüntüler ortaya çıktı. Dahası ben bir şahide ulaştım. O roketler Katar'dan alınmış. Uçaklarla Antep'e getirilmiş. Sonrasında bir kısmı Suriye'de kullanmış. Bir kısmı sarayın bahçesine yerleştiriliyor. Haberim olmadığım, eniştemin telefonunu öğrendim dediğin darbeden bahsediyoruz değil mi? Yani onun gibi sayısız örnek verebilirim. Yani şimdi 15 Temmuz yayında çevirmeyelim buraya. Ama Dilipak gerçekten ne olduğunu biliyor. AKP'lerin tamamı gerçekten ne olduğunu biliyor. 15 Temmuz nasıl bir kumpas? Herkes her şeyin farkında. Ama sadece işine geldiği kadarıyla söylemeyi tercih ediyor ya da susmayı tercih ediyor. Ya Abdurrahman Dilipak'ın söylemi şu açıdan çok önemli. Bir, Abdurrahman Dilipak iktidar mahallesinden, o mahalleden birisi ve Erdoğan rejiminin söylemini sarsıyor şu anda. Dikkat edin, dünden böyle Abdurrahman Dilipak demediğini bırakmadı. Özellikle bu Yalı çetesi, Hilal'in çetesi falan. Abdurrahman Dilipak neler Pelikan diyorlar? Pelikan çetesi. Ya neler diyorlar? Neden sen bizim resmi söylemimizi nasıl sarsarsın? Ya adam bugün devamında diyor ki ya ben bugüne kadar sorduğum sorulara tatmin edici bir cevap alamadım. Yani 15 Temmuz'a dair bir sürü soru var, tatmin edici cevap alamadım diyor. Bunlar önemli aşamalar. Yani 15 Temmuz'daki tezgahın ortaya çıkartılması açısından çok kritik. Bir başka şahide ulaştım bakın. Çok somut bir şey söylüyorum. Bana bizzat o MIT'in çiftlik üssünde çalışmış bir kaynağımdan edindiğim bilgi bu. Çok net bir şekilde. Hani biz neyi biliyorduk? 15 Temmuz öncesinde 14 Temmuz'da Hakan Fidan'la Hulusi Akar işte özel kuvvetlerde Toprak Yol'da baş başa uzun uzun görüştü. Ayrı görüştü, işte Zekai Aksakallı'da Hakan Fidan görüştü diyorduk. Meğerse o görüşmelerin öncesindeki yer çiftlikteki, Ankara çiftlikteki MIT yerleşkesi içerisindeki Türkmen Çadırı. Hatta Türkmen Çadırı'nın hemen akabinde bir hafif tepelik bir alan üzerine masa koymuşlar. Dinleme yapılamasın, kimse gelmesin diye korumalar uzaklaştırılıyor, telefonlar alınmıyor. Hakan Fidan'la Hulusi Akar orada akşam saatlerinde uzun uzun görüşmeler yapıyorlar. Ve hatta kaynağım o kadar çok detay verdi ki, ya mesela dedi ben şey de söyleyeyim, mesela Erdoğan geleceği için dedi biz şeyde asfaltlamalar yaptık çiftlik alan içerisinde. Erdoğan geliyor diye altın yaldızlı tabaklar getirildi. Erdoğan saraydan gelirken aşçısını getirdi dedi. Ve o gün ikram olarak ceylan eti servis edildi. Tabii ben şimdi ceylan etini hiç yemedim, bilmiyorum nasıl bir şey ama yani Türkiye'de ceylan eti satılıyor mu onu da bilmiyorum ama Erdoğan'ın hani düşünün MİT yerleşkesinde bir kumpas planlama toplantısı yapıyorsunuz ama orada bile saraydan aşçı getiriyorsunuz. O size ceylan eti yapıyor. Altın varaklı tabaklarda servis ediyor. Da enteresan bir detay. Yani o sürecin içerisinde olan insanların aktardıkları. Evet, yani bir gün biz bu 15 Temmuz'u bütün boyutlarla öğreneceğiz ama bu Erdoğan'a ve sözde muhaliflere rağmen olacak.
Pekala Levent, sen Abdurrahman Dilipak'ın bu çıkışını, zaman zaman Abdurrahman Dilipak aslında bu dönem içinde bazı şeyler söylüyor, sonra geri çekiliyor, yazıyor, geri çekiliyor, yapıyordu zaten bunu. Şimdi biraz daha bir adım da ileriye doğru götürdü bunu. Böyle devam edebilir mi yoksa nabız mı yokluyor? Çünkü az daha ileri gitse hiç herhalde gözünün yaşına bakmazlar, alıp götürürler, Silivri'ye tıkabilirler. Sen ne düşünüyorsun, nasıl görüyorsun bu olayı?
Şimdi Dilipak'ın o tweetini görünce, ki öncesi de var, birkaç gün önce de benzer tweetler atmış. Cihat Yaycı'nın bir konuşmasını şey yaparken, alıntılarken de benzer şeyler söylemiş. Daha sonra ben bunu sabah haberleştirmeden önce başka tweetlerine de baktım. 2022 yılında da benzer tweetler atmış. İşte TSK, MİT daha önce de biliyordu diye ama ilk defa bu kadar ayrıntılandırıyor. Şimdi ben bilmiyorum. Ben Dilipak'ı şöyle ciddiye almam. Geçmişte bir sürü boş çıkan komple teorileri, işte kendi evinden tutun Erdoğan'ın ipini çektiler, dış güçler, bir sürü deli saçması şeyleri doldu. Ama Dilipak'ın tweetini ciddiye alanları görünce ben meseleyi ciddiye aldım. Çünkü bir anda bütün internet mecralarında, normalde Dilipak'ın söylediklerini pek önemsemeyecek mecralarda, muhalefette ve Devlet Bahçeli'de en son gündeme getirdi. Ciddiye alınması bize bir şeyler var burada dedirtiyor. Yoksa sadece Dilipak'ın bir tweet üzerine konuşsak belki doğru olmayabilir. Tabii ki Dilipak böyle bir şey söyleyince doğal olarak ona da başka bilgiler geliyordur. Eğer siz bir kanalda bir şey iddia ettiyseniz bununla alakalı bilgisi tanıklı olanlar da size bilgi belge paylaşır. Dilipak daha sonra yazı yazdı. Bir kişinin, bir tanığın ifadeleri kendisinin redakte ettiğini, işte Atatürk Havalimanı'nda kulenin ele geçirişle alakalı şeyleri anlatıyor, detaylandırıyor ve resmi söylemde akla uymayan, mantığa uymayan şeyleri deşiyor. Yani nereye kadar deşebilir? Çok fazla ileri gidebileceğini zannetmiyorum. 15 Temmuz cız konulardan bir tanesidir. Geçmişte 15 Temmuz'la alakalı cesur çıkışlar yapanları genelde hep yollarından döndürdüler. Ece Sevim Şentürk örneğini hatırlayın. Ahmet Şık bir ara çok heyecanlı girmişti. Daha sonra o bir hem hapse girdi hem o heyecanını aldılar. Böyle birkaç tane de böyle muhalif şu an için Türkiye'de hala gazetecilik yapıp çok heyecanlı 15 Temmuz sorgulaması yapanları epey bir törpülediler. Bir de ağızlarına hiç 15 Temmuz aldırmadılar. O yüzden Dilipak nereye kadar gidebilir bilmiyorum ama bunun Erdoğan'ın bunu bildiği ve bununla alakalı önlem almadığı anlaşılıyor. Ama orada söylerken de işte FETÖ bu işi yaptı vesaire diyerek de aslında bir şekilde bazı şeyleri yine devam ettiriyor. O siz biraz önce demek istediğim bu bütün ihaleye işte cemaat ve AKP'ye, cemaatleri, tarikatları ve AKP'yi yıkıp böyle bir el yıkama şeyine doğru gidiyorlarsa bununla alakalı teze çok uygun. Bu 15 Temmuz'la alakalı işte hayatını kaybeden insanlar var ki ben bu sayının bu rakamlarda kalmasını şu an hapishanede olan insanların çok büyük bir kahramanı olarak görüyorum. En sonunda bu anlaşılacak. Kendilerini yakma adına bence geri çekiler, tuzağa düştüklerini anladılar ve hayatını kaybeden insan sayısı o rakamlar kaldı. Yoksa planları, iddianameleri okuduğunuz zaman çok daha fazla insanın hayatını kaybettiği bir senaryonun hazırlandığını görüyoruz. Engel olanlar da şu an hapisteki insanlar. O yüzden bu hayatını kaybedenlerle alakalı bunu eğer bildiği halde zaten planlayıcısı da velev ki Abdurrahman Dilipak'ın söylediğini ciddiye alırsak tweet'i bunu bildiği halde önlememiş, engellememiş bir yönetimle karşı karşıyayız. Başbakan, Cumhurbaşkanı hepsinin hesap vermesi gerekir. MİT'inden TSK'sına kadar. Söylediklerinin tekrar 15 Temmuz tartışması açması önemli. Bence Dilipak'ın düşündüğünden çok daha fazla etkili oldu. Bir anda bütün medyanın alıntılanması ki Bahçeli'nin de topa girmesi. Orada aha gitmiş vaha kalmış demiş Bahçeli. Bahçeli Dilipak'tan daha yaşlıymış bu arada. Kılıçdaroğlu'nun da şey yapması, cevap vermesi, 15 Temmuz tartışılması iyidir. 15 Temmuz tartışıldıkça, 15 Temmuz niye tartışılıyor? Resmi söyleme uymadığı için. Yoksa hani resmi söylemle alakalı zaten bir sorun olmasa 15 Temmuz'un neyini tartışacaksınız? Ama şunu söyleyeyim, bugün Erdoğan çıksa desek evet, böyle böyle bir durum vardı bunlar, 15 Temmuz ayla ilk şunu söylese, bunları tasfiye etmek için, bunları devlet dairelerinden şuradan bundan atmak için böyle bir şey yapmak gerekiyordu. O yüzden böyle yaptık dese, vay ne zeki adam, çok iyi planlamış diyecek epey bir kitle çıkar. Ama konjonktüreldir bu düşünceler. Konjonktür değişince, ülkede durumla güç dengeleri, ekonomik durum değişince insanların olaylara bakış açısı da değişir. Bugün destek verdiğini düşündüğünüz insanlar bir anda başka memnuniyetsizliklerini 15 Temmuz üzerinden göstermeye kalkabilirler. Bence ben iktidarın da istemeyeceği durumda bu. İşte cemaatin tasfiyesinden memnun olanlar olabilir. Yeniden oğlunu şeyini hiç hak etmediğinde işe girdiği için bundan memnun olmuş olabilir. Erdoğan'ın zaten o %51 kitlesi var. Onun karnını doyurduğu, onu memnun ettiği sürece, seçim kazandığı sürece yoluna devam ediyor. Bisikleti böyle çeviriyor. Ama bir kırılma anı yaşandığında bu velihas tartışmaları olabilir, ekonomik olabilir, bambaşka bir sürpriz bir gelişim olabilir. O zaman 15 Temmuz'la ilgili bakış açılarının ben daha fazla değişeceğini ve tartışmaların başka yöne evrileceğini düşünüyorum.
Burada minik bir kere biraz arkadaşlar isterseniz siyaset konuşalım. Tamam buyurun.
Türk Ceza Kanunu mimarlarından İzzet Özgenç, hepimiz biliyoruz. İzzet Özgenç'in bir paylaşımı olmuştu. TCK 309'a atıf yapıp, o da neydi? Şu, darbeyi bildiği halde önlemeyenler, mealen söylüyorum, darbe işte fiiline karışanlarla aynı cezaya çarptırırlar. Özeti bu. Yani darbeyi biliyorlardı, önlemediler sözünün karşılığı Erdoğan, Fidan, Akar ve bütün üst düzey yöneticilerin ilgili TCK maddesinde yargılanmayı gerektirir. Yani Dilip Akın söylediği laf sıradan bir laf değil. O açıdan çok önemli bir sonucu doğurur. Yani kamuoyunda hani Erdoğan çıksa dese ki tamam kardeşim biz 250 kişi öldü ama yapmamız gerekiyordu dese AKP tabanı canı sağ olsun der geçer. Ama hukuk öyle değil. Hukuk öyle diyemez. Hukukun demesi gereken başka bir şey var. Seni getirip hesap vermen gerekir.
Evet. Arkadaşlar biraz siyasete geçelim. Bu arada önümdeki notlara bakıyorum. Aynı defteri kullandığım için böyle notlar almak için. Burada geçtiğimiz haftalarda mesela hilafet tartışmasını konuşmuşuz. Can Atalay mevzusu vardı. Ne kadar yoğun bir gündemdi değil mi? Şimdi hepsi başka bir tarafa doğru evrildi. Türkiye tam bir değirmen gibi gündem öğütüyor. Her gün, her dakika, her saat başka bir gündemle karşı karşıyayız. Siyasete bakarsak Tarık, CHP şöyle bir manzarası var. Sanki intihar etmek için bir tane ilaç almış. Yavaş yavaş kendini öldürüyor. Yani neredeyse siyaset sahnesinden artık çekilecek bir noktaya geldi. Hatay'daki belediye başkan adayının seçimi, kendi yandaş akrabalarını ya da beraber çalıştıkları insanlara aday göstermeleri. Hatta bir ilçede hangisi olduğunu unuttum. Geç gönderdikleri için listeyi orada seçime katılamayacak olmaları falan derken yani neredeyse havluyu atmışlar. Manzara bu. Sen katılıyor musun bilmiyorum.
Yani şimdi manzara o ve şu var. Yani şimdi biz bir şey söylediğinde muhalefetle ilgili ya muhalefetten ne istiyorsunuz? Bırakın Allah aşkına. Yani neticede negatif konuları görmeyelim. Ne bileyim kara, kötü, olumsuz gelişmelerin üzerinde durmayalım. İyi gelişmelerin üzerinde tepinelim ve muhalefeti her şeye rağmen destekleyelim ve muhalefetin aday gösterdiği belediye başkanları şu şekilde veya bu şekilde seçimi kazansın. Okurlardan ve seyircilerden böyle tepkiler geliyor. Görüyorum. Alttaki yorumlarda da görüyorum. Chat ekranında veya işte izleyicilerden gelen veya CHP'li İYİ Partili olsun neyse gelen yorumlarda da bunu görüyorum. Şimdi birincisi önümüzdeki belediye seçimi. Yani belediye seçiminde dünya değişmiyor. Türkiye'de değişmiyor. 4-4,5 yıl boyunca eğer olacaksa 2028'deki seçime kadar bu iktidarla baş başasınız. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i tekrar alsanız bile. İkincisi, seçimden önce hatırlarsınız, telaffuz da etmiştik. Yani baltaları gömmüştük. Negatif şeyler üzerinde çok fazla durmamaya çalışıyorduk. Niye? Ülkede bir altılı masa, bir muhalefet ittifakı söz konusuysa ve bu muhalefet ittifakı da tek aday çıkarmışsa, Kemal Kılıçdaroğlu gibi, onun seçilmesi için veya ne bileyim politikalarının desteklenmesi veya seçim kampanyası işte nasıl gidiyor filan, o anlamda biz de yayınlar yaptık. Bunu da yadırgıyor veya bundan da herhangi bir pişmanlık falan ortaya koyuyor değilim. Değiliz yani, en azından. Fakat şimdi durum başka. Yani Allah aşkına diyor, görev yapmış belediye başkanları, bir dönem görev yapmış belediye başkanını bir daha aday göstermiyorsunuz. Başarısız olduğu için mi? Yoksa yerine daha iyi aday koyduğunuz için mi? İzmir örneği. Bilmem ne kadar skandallarla anılan, biraz evvel örneğini verdim, tekrar etmeyeceğim. Yani Yunan tohumu diyor Şevki Yılmaz'a. Tanju Özcan, Bolu'da tekrar aday gösteriyorsunuz. Niye? Ya şimdi adam tek başına aday olursa veya serbest çıkarsa, bağımsız çıkarsa kaybederiz falan diye. Yani sırf o, yani o mevziyi koruyunca ne oluyor? Hatay örneği ortada. Yani omurgasız birini aday gösterdiler. Bilmem ne kadar deprem şaibesi eline eteğine bulaşmış. Sonra da onu değiştiremediler. İkna da edemediler. Ve gelinen noktada bütün kulisler onu söylüyor ki adam tek başına çıkacaktı Lütfi Savaş. Ve tek başına çıktığında da muhtemelen kazanacaktı veya oyları bölecekti. Ondan dolayı biz tekrar onunla devam etme kararı aldık. Şimdi ayrıca bir plan, program, nizam, intizam da yok. Biz zannediyorduk ki altılı masada, hatırlayın altılı masa ne zaman yola çıktı? 2022'nin Şubat ya da Mart ayıydı. Ve önünde seçime daha 16-17 ay vardı. Komisyonlar, komiteler kurdular seçim güvenliğiyle alakalı pek çok konuda. Ortak bir mutabakat metnini kocaman bir salonda saatler süren bir toplantıyla açıkladılar. Altı lider düzenli olarak bir araya geldi. İkili görüşmeler ayrıca. Ve koca tuğla gibi kitaplarla neler yapacaklarını, ülkeyi nasıl dönüştüreceklerini, nasıl normale döneceklerini falan anlattılar. Büyük tartışmaların ardından falan. Sonra bunların hepsi 3 Mart günü Meral Akşener'in o meşhur çıkışıyla söndü. Sonra bir daha da toplayamadılar zaten, toparlayamadılar. Sonra ortaya çıktı ki Kemal Kılıçdaroğlu iki seçim arasında Zafer Partisi ile mutabakat yapmış. İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlığı Ümit Özdağ'a söz vermiş. Bu da yalanlanmadı ve protokolle ortada, ıslak imzalı protokolle ortada olduğu için biliyoruz. Şimdi ben bunun neyini kritik edeceğim artık? Eğer ben bunu kritik ederken artık sadece işin bardağın dolu tarafına mı bakacağım? Yani böyle bir şey yok. Bu bitti. Kimse böyle bir şey beklemesin. Bütün bunların hepsini somut bir şekilde ortaya koymamız lazım. Zaten tel tel döküldü ortada. 20 Şubat'ta adaylar kesinleşiyordu. Seçime artık 40 gün kala. Ve hala 20 Şubat'ta hangi ilde, hangi ilçede muhalefet partilerini kastederek söylüyorum, kimi aday göstereceklerini tartışmakla geçirdiler. Anlatmakla geçirdiler bunu. İktidar, AKP'si, MHP'si çoktan anlaşmış, adaylarını açıklamış. Hatta MHP çok kınıyoruz Devlet Bahçeli'yi falan. Haklı olarak da, ama 55 aday peyderpey açıklayarak bir politika götürdü. Ve AKP ile nasıl anlaşmışsa geriye doğru 6 aydır en ufak bir sapma olmadan ve surda gedik açılmadan bugünlere geldiler ve seçime de öyle gidiyorlar. Türkiye'de hiçbir şey belli değildir siyasi olarak ama yerel seçimin ne zaman olacağı bellidir. 5 yılda bir Mart ayının son pazarı yapılır. Ve sen hala bu konuda ne yapacağın belli değil. 40 gün kalmış, ne yapacağın belli değil. Şimdi Allah aşkına, yani bunları konuşmayacağız da neyi konuşacağız? Ayrıca başta da söyledim. Yani belediye seçimleri her şeyin bittiği, tekrar yeni bir Türkiye'nin kurulduğu seçimlerde değil. Olmadığını 2019'da gördük. Bundan sonrası için ne yapmalı? Ve bundan sonra eğer gerçekten Türkiye muhalif güçleri deniyor ya, Türkiye muhalif güçleri nasıl aklını başına toplamalı? Nerede, ne biçimde mevzilenmeli? Neye ne şekilde itiraz etmeli? Veya itirazlarını nasıl dile getirmeli? Bunun üzerinde kafa yormalıyız. Benim yapmaya çalıştığım ve zannediyorum bizim yapmaya çalıştığımız bu. Yoksa Allah aşkına, ya ben Akşener'i artık kritik etmiyorum. Eğer edecekse arkadaşlar etsinler. Neyini kritik edeceksin yani? Hangi lafını kritik edeceksin? Hangi lafını bir önceki lafıyla karşılaştırıp analiz edeceksin? Akşener artık siyasetin, politika biliminin analiz sahasında değil, değerlendirme şeyinde değil, alanında değil. O artık psikolojinin, psikiyatrinin alanına giriyor. Eğer bunu muhalif seçmen de, muhalif taban da göremiyorsa ben ne yapayım yani?
Adem, şimdi Tarık'ın bu son cümlelerinden devam edelim. Hem Meral Akşener İYİ Parti hem CHP aslında neredeyse AKP çizgisine doğru yaklaştılar iyiden iyiye. Meral Akşener'in durumu o ayrı bir case. Onu Tarık'ın dediği gibi belki başka yerlere havale etmek gerekebilir. Dolayısıyla da seçmene baktığımızda ya bu saatten sonra ha AKP kazanmış, ha CHP kazanmış, ha İYİ Parti kazanmış. Bizim için fark etmez. Zaten hepsi de aynı mavinin tonları diyorlar. Sen buna katılıyor musun?
Katılıyorum. Bir hatırlatmayla ben lafa gireyim. CHP'nin nasıl bir parti olduğunu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Yani düşünün, son gün, son dakika, son dakikaya, son saniyeler kalaya kadar listeleri teslim edemiyorlar. Ediyorlar ya, Saruhan'da CHP'li belediye, bir de yani hani kendi partisinden bir belediye. Orada teslim edemiyorlar. Başka yerlerde başka sorunlar çıkıyor. Hatırlar mısınız? 2010 referandumunda Kılıçdaroğlu parti lideri olarak oy kullanamamıştı. Oy kullanamadı. Neden? Çünkü partisinde yapılması gereken işleri yapmadılar. Yani nedir? Yani sonuçta parti genel başkanı yapmaz bunu. Partinin yetkili kurumları takip eder. Adresiyle ilgili güncellemeleri yapmamışlar vesaire. Ama bu bir sembol, bu bir gösterge. CHP böyle bir parti. Yani parti içerisindeki koltuk kavgaları, ekip kavgaları, hizip kavgaları seçim kazanmaktan daha önemlidir. Şimdi düşünün, bakın. Ya İstanbul'da İmamoğlu herkese karşı yarışıyor. Sadece Erdoğan'a karşı değil, kendi partisine karşı da yarışıyor. Diğer muhalif partilere karşı da yarışıyor. Ankara'da aynı şey söz konusu. Türkiye'nin her yerinde aynı şey söz konusu. Böyle bir muhalefet yapılanması içerisinde Erdoğan seçim kazanmasında ne yapsın? Yani gerçekten seçim kazanmasında ne yapsın? Yani İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde koltuk kavgası yapmaktan seçmeni sandığa küstürdüler. Seçmende zerre ilgi kalmadı. Yani zerre ilgi kalmadı. Ya düşünün, en kritik yerlerde, en önemli yerlerde kavgalar had safhaya çıktı. Partililer istifa etti. Hatay'ı yönetemediler. Ya düşünün, İstanbul'da CHP'yi en çok sırtlayan isim Sarıyer Belediye Başkanı'ydı. Onu aday göstermediler. Adam bağımsız aday oldu. Şimdi CHP'ye seçim kaybettirecek. Bir sürü örneği var bunun. Yani bu bir siyaset sorunu, bir muhalefet sorunu, bir Türkiye sorunu. Muhalefetin çapsızlığı, muhalefetin güç kavgasına girmesi, başka türlü işlerin içerisinde olması. Yani bu bir Türkiye'nin kanayan yarası diyebilirim. İlkesizlik meselesi. Burada bir iki cümle hatırlatma yapayım. Dün Cevher Güven'in videosunda gördüm. Ben de o yıllarda Ankara'da bu konuyu çok yakın takip etmiştim. AKP'ye kapatma davası süresince katı laik seküler kesimde ön planda olan isimlerin ve Haşim Kılıç'ın aldığı rüşvetleri anlatıyordu. Ben önemli bir video, çünkü bunlara Ankara'da şahit olan çok kişi oldu. Mesela ben size bir anekdot aktarayım. Osman Pakçut o zaman Anayasa Mahkemesi Başkan Vekiliydi. Katı, sıkı ve laik kemalist kesimi sembolcülerinden. İşte şeyle ilgili İlker Başbuğ'la Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ışıkları kapatıp, kameraları kapatıp AKP kapatma davasını istişare ediyordu bu kişiler. Melik Gökçek ne yaptı biliyor musunuz? Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt'ü Büyükşehir Belediyesi'nde danışman yaptı. Bankamatik memuru. Sonra ona Ankara Rüzgarlı Sokak'ta bir çanta içerisinde 200 bin dolar ilk taksit olarak ödendi. Ve Osman Paksüt saraya bağlandı. Sonrasında da zaten sarayın gördüğünüz gibi sürekli resepsiyonlarında orada burada boy gösterdi. Ve sonrasında zaten saray tarafından müdürlendirildi. Hani her ağzını açtıkları zaman millete etik ahlak diyen insanlar da bunlar. Bunu da hatırlatmış olalım.
Osman Pak süt, süt gibi pak oldu. Bitti. Bunlar iyi yapıyorlar. Evet, ben de Cevheri Güven'in videosunu da gördüm. Cevheri Güven'in o videosuna Haşim Kılıç bir açıklama yapmış. Onu da okudun mu? Tamamen okudum, şey yani. Havada laflar.
Ya, İddialar hiçbirine cevap yok. Hani Ankara'da hiçbir şey gizli kalmaz. AKP kapatma davasında kimlerin ne kadar rüşvet alıp kimin ne kadar kimi devreye soktuğunu Ankara'daki Sarı Sultan bile biliyordu o zaman. Hani evet. Biz kapatma davasına tamam. Kategorik olarak karşı olduğumuz için değişmedik bunları. Çünkü kapatma davası gerçekten bir Ergenekon projesiydi. İlker Başbuğ'un projesiydi. O yüzden insanlar bu siyaset dışı aktörlere çok fazla müdahale etmediler. Ama sonuçta bunu Ankara'da siyaset takip eden herkes biliyordu.
Pekala, o konuya girmeden biz tekrar Kılıçdaroğlu siyaset, İYİ Parti orada kalalım. Son birkaç cümle Levent, önce senle sonra Tarık Toros'la programı toparlayalım.
Adem abi, kapatma davası da HDP ya da o şeydeki geleneklik partinin kapatılmaması alakalı da Erdoğan İlker Başbuğ'a da rica etmişti. Eğer Anayasa Mahkemesi'nde bir yetkiniz varsa biz onları sandıkta yenirim ama kapatmayın diye. Yani Türkiye'de çok unutuyoruz hızlıca şeyleri. Bir de benim anlamadım. Mesela işte Cübbeli bahsi geçti ya. hep rating değil mi? Hep kanallara çıkıyor, alıntı yapıyorlar. Hiç gocunmuyorlar. Yani bir sürü pisliği falsosu var. Şimdi maden kazasıyla alakalı Celal Şengör, karşı çıkan çevrecileri herkese zır cahil, gerizekalı falan dedi. Yine baş köşelerde. Son Liberal Ortaylı çok eleştiriliyor. İşte Mustafa Kemal'e vesaireye tukaka yapılırken orada kalmış. Yine baş köşelerde olacak. Yani böyle bir mahalle taassubu var. CHP'de kavga nerelerde var? Kesin kazanacakları yerlerde. Niye? Çünkü oraya gösterdiğiniz aday belediye başkanı seçilecek. Niye? Seçmenine şey muamelesi yapıyor. Yani başka yere mi geçecek gibi bize oy vereceksin. İşte AKP, MAKP olmayacak. Hani İzmir'deysen bize vereceksin tabii ki. Kadıköy'de başka seçeneği mi var? Beşiktaş şu bu. Bunun rahatlığı olunca atadığı aday başkan olduğu zaman İstanbul'un da bunlar zengin ilçeleri doğal olarak kan gövdeye götürüyor. Yoksa hizmet vesaire hiç kimse umurunda değil. Bu aynı şekilde İktidar Partisi içinde garanti olduğu yerlerde de hiç tartışma olmuyor. Şimdi siz CHP'nin Bayburt'ta bir kavga ettiğini gördünüz mü? Ya da Güneydoğu Anadolu'da ya da Orta Anadolu'da pek şansın olmadığı yerlerde CHP'lerin birbiriyle itişip kakıştığını düşünürüz mü? Hayır. Ekipler kavgası. Kılıçdaroğlu her gün sanki genel başkanmış gibi tweet atıyor ya da böyle bir siyaset yapıyor. Ya senin yaşın kaç? 12 seçim kaybetmişsin. Yaşımda 70'i geçmişsin. Yani kaç 2028'de 23 kaç yaşında olacaksın falan diyen yok. Böyle bir parti CHP. O yüzden bizi de muhalefet yapmak durumuna düşürüyor. Çok, bu da ayrıca absürt bir şey. İktidarın yanlışlarını muhalefetten şeye gelmiyor. Benim için yerel seçimler İstanbul çok önemli. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği vesaire açısından ben buradan takip ediyorum. Aynı şekilde Fatih Erbakan gibi Mansur Yavaş'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. Onun dışında İzmir'de sürpriz beklemiyorum ama Antalya'da o kazanmış, bu kazanmış, Hatay'ı bu almış, şu almış. Gerçekten açıkçası çok da ilgilendirmiyor beni. Birçok insan da yerel seçimleri bu şeyde takip ediyor. Bir heyecan yok. Çünkü gerçekten o Mayıs seçimlerinden sonra insanların bütün ümitlerini öldürdüler. İnsanlar çok umutlanmışlardı. Altı partinin bir araya gelmesi ve üstüne üstlük bunlara HDP'nin de destek vermesinden sonra çok güçlü bir birliktelik, çok güçlü olacağı düşünmüştü ama süreci yanlış yönetmeleri, kendi aralarında kavgaları satılmışlar. Belki ileride okuyacağımız tarlalar sürülmüş, sandık güvenliği yine bu elemanı çakmadan bitirmeyeyim, onursal adı güzel denen adam Ataşehir Belediye Başkanı olacak ya. Yani daha ötesi var mı? Aklımıza bu kadar dalga geçiliyor. Evet, insanların hayatları, ülkenin gençliği, umutsuzluk, işte ne kadar olumsuz şey varsa en az iktidar kadar muhalefetin de sorumlu olduğunu bilerek belki de yorumlamak lazım.
Evet, siyasetteki karamsar havayla toparlayalım Tarık.
Yani bir ilave daha yapayım Ataşehir Belediyesi'ne. Antalya'da Muhittin Böceği tekrar aday gösterdiler. Yani kanun hükmü belgeselinden dolayı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni iptal etmiş bir adamdır. Yani dolayısıyla hani muhalefetin şeye yaklaşımı, KYK'lara ve genel rejim söylemi ve politikalarına yaklaşımı budur. Arada tefede belediye hizmetleriyle falan değerlendirmemek lazım. İkincisi, Türkiye'deki tüm medya unsurlarına ve siyaset unsurlarına da aynı mesafede durup aynı şekilde kritik etmek icap eder. Bu dönem böyle bir dönemdir. Seçimlere 40 gün kala söylüyorum ki 40 gün boyunca da en azından ben şahsen bu tutumumu devam ettireceğim. Dünyada gazeteciliğin büyük önem kazandığı bir evreden geçiyoruz. Bu sadece Türkiye açısından değil, Batı'da da Batı açısından da böyle. Ben yayına bağlanmadan önce İngiliz parlamentosundaki sıcak tartışmayı takip ediyordum. Ateşkes konuşuluyor, oylanacak ve bütün milletvekilleri televizyonlarda canlı yayınlanan bir oturumda Gazze ile ilgili her şeyi çıplak bir şekilde konuşuyorlar. 30 bin insanın öldüğünü, 2 milyon insanın yerinden yurdundan edildiğini filan anlatıyorlar. Bu önemli. Yarın öbür gün bu olmayabilir. Ama iğneyi gene batırayım İngiliz kamuoyuna ve İngiliz kamuoyuna değil ama İngiliz parlamentosuna ve İngiliz siyasetçilerine. Aylar öncesinde ateşkes talep eden insanları bakanlık koltuğundan ettiler ve İşçi Partisi'nde bile olsa pozisyonlarından ettiler. Ama aylar sonra veliaht Prens William da bu insanlık dramı son bulsun diye yazılı bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Peki 3 ay önce, 2 ay önce bu durum yok muydu? Dolayısıyla doğru gazeteciliğe, düzgün, tarafsız, bağımsız gazeteciliğe ihtiyaç var. İngiltere'deki ikinci konu Assange. Assange davası. İngiltere iade edip etmemeyi tartışıyor şu anda. Yüksek mahkemede bu konuşuluyor ve vereceği karar şu anda merakla bekleniyor. Önünde yüzlerce basın mensubu toplanmış, takip ediyor. En az Navalny kadar önemli, Navalny'nin cezaevinde öldürülmesi kadar önemli. Ama Batı basınına baktığınızda Navalny'ye ayrılan yer kadar onun dörtte biri kadar yer Assange'a ayrılmıyor. Bağımsız gazetecilik her zamankinden önem kazanıyor ve bugün Assange'ın Amerika'ya iadesi yönünde bir karar çıkarsa İngiliz mahkemesinden, ondan sonra oturup gerçekten mesleğimiz hakkında düşünmemiz icap ediyor.
Tabii sen biraz daha geniş perspektiften baktın olaya. Avrupa-Amerika perspektifiyle baktın ama Türkiye'ye baktığımızda basının geldiği durum 10 sene öncesine göre 180 derece tam tersine dönmüş durumda. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2000'li yılların belki ortaları olabilir, 2007'ler, 8'ler. Yurt dışından bazı misafirler gelmişti. Doğu ülkelerindendi yanlış hatırlamıyorsam. Onların olduğu yerlerde medyada ciddi bir baskı vardı. Siz Türkiye'de medya ve görevinizi rahat yapabiliyor musunuz diyordu. Ben de o zamanki hem kendimize güven hem de medyanın bulunduğu pozisyon itibariyle çok rahat yayınlarımızı yapabiliyoruz. İstediğimiz gibi hem televizyon yayıncılığı hem de gazetecilikte kalemlerimizi oynatabiliyoruz demiştim. Bugün şimdi Türkiye'de herhangi bir gazeteciye sorsanız durumun ne olduğunu, belki de o gelen misafir geleceği de önceden görmüştür. Bak böyle olursunuz dikkat edin demiş de olabilir. Ben de anlamamış olabilirim. Adem toparlayalım.
Son bir madem çok ciddi konular konuştuk, biraz mizahi bir şeyle bitirelim. Ya Bilaloğlu'nu bir gün herhalde Erdoğan dövecek. Yani yine bir enteresan bir laf etmiş. Diyor ki ya babam ekonomi bilgisiyle özel sektörde çalışsaydı paraya para demezdi ama fedakarlık yapıp mütevazi bir hayatı seçti diyor. Yani Erdoğan herhalde diyorum yani bir ara...
O gerçek mi eski mi, ben de onu gördüm ama o yeni bir şey mi? Yeni yani, bir şey mi söylüyorsun?
Yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani ya akşama kadar para sıfırlayıp bitiremeyip sonra 30 milyon euro kaldı gidip ona da Şehrizar'dan daire alan adam söylüyor bunu. Yani böyle bir mizah boyutu var. Hani gerçekten Bilal Erdoğan'ı sürekli sabote ediyor. Hatırlarsınız böyle Suudlarla ilgili bir arayı da bozmuştu. Erdoğan arayı fırça atıyordu. Lan biz işi düzeltiyorsan bozuyorsun diye. Yani bir gün birinde herhalde Bilal'i dövecek Erdoğan. Çünkü yani her konuşması Erdoğan'ın açıklarını daha da gösterir hale getiriyor.
Bu Bilal'in bir gün de Türkiye'yi yönettiğini falan düşünsenize, gerçekten tehlike çanları çalıyor Türkiye için. Maalesef öyle arkadaşlar. Pekala, bugün biz ayrılan sürenin biraz üstüne çıkmış durumdayız. Ama güzel, akıcı bir program oldu. Tekrar teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın bütün seyircilerimize.